Ayrım 9.
Sayfa 109. Iamblichus'un Apollonius'tan ödünç aldığı, kaynağı belirsiz yorumlara itibar etmeyen Arthur Koestler'e göre ise örgütün çözülmesinin en büyük nedenlerinden biri savunduğu eşitlik ve ortak mülkiyet paylaşımcılık ideallerinde açığa çıkan ilkel komünizm havasıydı. Arthur Koestler, AGE sayfa 41. Ve çok kısa bir süre içinde kölelerin eşitliği fikrine hiç sıcak bakmayan ve ufuktaki gelişmeleri sezip rahatsız olan güçlüleri duruma müdahale etmek üzere harekete geçmeye yöneltti. Kroton'la Sibaris arasında yaşanan savaş çöküşün ilk adımıydı. Hemen sonrasında toplumun yönetici sınıflarından gelen baskılar karşısında örgütün çözülmeye başlaması üzerine Kroton'u terk etmek zorunda kalan Pitagoras yine Güney İtalya'daki bir başka kente Metapontion'a göç etti. Yaklaşık olarak İsa'dan önce 500 dolaylarında burada öldüğü ya da öldürüldüğü sanılıyor. Kardeşlik ise saldırılar, kovuşturmalar ve cinayetlerin bir histeriye dönüşmesi üzerine hızla dağılma sürecine girdi. Çoğu yeni tutuklandığı ya da öldürüldüğü, kaçabilirin ise Yunanistan, Orta İtalya, Mısır ve Kartaca kolonileri başta olmak üzere değişik kentlere sığındığı düşünülüyor ki bunların arasında usta konuma gelmiş müritler de var. Çoğunu sığınmak için en uygun kentler olarak Tebes, Delfi, Atina, Cumae ve Roma'yı seçtikleri biliniyor. Yine oldukça dikkat çekici bir durum, Tarquinius Superbus'un devrildiği ve hemen ardından Roma'da Cumhuriyet'in kurulduğu günlerden söz ediyoruz ve tam bu aşamada güneyde sağlam ve disiplinli bir örgütlenmeyle iktidarı ele geçirmeyi başarmış bir tarikatın zeki ve eğitimli müritleri sahip oldukları bilgi, disiplin ve deneyimle birlikte Orta İtalya'ya yani Roma devletinin merkezine doğru göç ediyorlar. Yeni bir yönetimin kendi siyasi kurumlarını biçimlendirmekte olduğu gelişmeye açık ve gelecek vaat eden bir kente. Böylece Pitagoras düşüncesi kardeşlik güney kentlerinde darbe yedikten sonra kısa bir sarsıntı yaşamasına karşın değişmiş ya da yeni koşullar ve yeni etkiler altında dönüşüme uğramış biçimiyle de olsa 5. yüzyıl başlarından itibaren Roma'da da kendini hissettirmeye başlıyor. Yunan anakarasındaki kentlere dağılan müritler sonradan Platonculuk biçimini alacak felsefi okulun temellerini atarken Roma'nın kalbine doğru yolculuk edenler yalnızca felsefi ve dinsel değil aynı zamanda üstadın öğretileri üzerine kurulu politik bir çizgiyi de sürdürmeye çalışıyorlar. Düşünce alanını onun kadar etki yapmış bir adam tanımıyorum diyor Bertrand Russell. Platonculuk olarak görünen şey çözümlendiğinde önce Pitagorasçılık olduğu için söylüyorum bunu. Başlangıç ve bitimi olmayan dünya ile ilgili zekaya değil, duyulara açılan bütün görüşler Pitagoras'tan türetilmiştir. Bertrand Russell, AGE sayfa 44. Gerçekten de İsa'dan önce 6. yüzyıldan başlayarak aydınlanma çağına dek uzanacak çok geniş bir zaman diliminin birçok kritik aşamasında Pitagoras'ın damgası çıkacaktır karşımıza. Colin Ronan'ın deyişiyle İonya okulu üyelerinden hiçbiri Pitagoras kadar sonraki kuşaklar üzerinde etkili olmamıştır. Colin A. Ronan AGE Evren ve Mimar. Bu kısa panoramanın ardından yine o yitik kitaplara ve Pitagoras'ın hocası olduğu söylenen Ferisides'e dönersek çoğunlukla belirsizlikler ve efsanelerden örülü bir sis perdesiyle karşılaşırız. Yalnızca kendi çağını değil, yüzyıllar boyu ardıllarını derinden etkileyen geometrinin babası unvanına sahip, sayıların büyüsüne vurgun bu vejetaryen filozofun yetişmesinde emeği geçenlerden biri olduğu varsayılan ünlü usta nasıl biridir? Kimileri için Yunan inanç dünyasını derinden etkilemiş mistik bir ilahiyatçı, kimileri içinse insanları şaşırtan mucizeler göstermesiyle ünlü bir peygamber. Bir depremi önceden tahmin etmek değil, çok sayıda kahince öngörüsünün gerçekleştiği anlatılıyor. John Raven, Geoffrey Kirk, Malcolm Schofield, AGE sayfa 52. Diğer yandan Yunan inanç sistemi ve mitolojisine zamana bağlı olmadan varlığını sürdüren ebedi tanrısal güç ve ilkelere ilişkin fikri onun getirdiğini biliyoruz. Üç ebedi varlıktan söz ediyor Ferisides, Zas, yaşamın gücü, Kronos, sonsuz zaman ve Ktoni, yeryüzü. Yaratılış, Zas, Zeus ile toprağın ya da yeryüzünün yani sonradan G adını alan Githoni'nin buluşmasıyla ortaya çıkar. Krons kendi tohumlarından ateş, rüzgar ve suyu oluşturmuş. Zas da yaşam gücünü vererek dünya anne ile birleşmiş ve kutsal evliliği gerçekleştirdikten sonra karanlığın ve kaosun içinden renkli ve bereketli dünyayı yaratmıştır. Gregory Vlastos, Studies in Greek Philosophy, Volume 1, The Pre-Socratics, sayfa 14-16. Pitagoras'ın geliştirdiği düşüncede bu ilahi güç ve ilkeler onun evrenin temel yapı taşları olarak değerlendirdiği sayılarla bağdaştırılmış biçimde çıkar karşımıza. Bir monat varoluşun ilksel nedeni ve temel yaratıcı güçtür. Bölünemeyen bütünlüğü ve maddeye hapsolmamış aklı simgeler. O evrenin en temel gücü olan yüce varlıktır. Supreme Being. 2. Dyad ise monadın genişletilmiş halidir ve varoluşun ikincil nedenini oluşturur. Işığın karanlıktan ayrılma aşamasını ve anneyi simgeler. Evren yüce varlık tarafından geliştirilmiş bir tasarımdır. Üzerinde yaşadığımız dünya yani büyük anne ise onunla aynı bütünlüğün parçası ve yaratıcı gücünün göstergesidir. Sayılar, aritmetik ve geometri Pitagoras'a göre bütün bilimlerin temeliydi ve bu bilimsel disiplinlerin en net uygulama alanları gökyüzünde astronomi, yeryüzünde ise mimaride gözlenebiliyordu. Bu nedenle birliğin monat, büyük yaratıcı gücü olan yüce varlık bilinen en görkemli yapıtın yani evrenin de mimarıydı. Felesides'in hastalanmasının ardından bütün zamanını ona bakmaya adayan ve ölümüne dek yanında kaldığı söylenen Pitagoras, bu kozmogoni ve yaratılış fikirleriyle birlikte ruhun ölümsüzlüğü ve yeniden bedenlenmesi, reincarnation düşüncesini de hocasından almıştı kimi uzmanlara göre. Kendi kardeşlik örgütünü kurmasının arifesinde filozofluğundan çok din adamlığıyla ve ermişliğiyle tanındı. Bazılarına göre o da tıpkı Felesides gibi mucizeler yaratıyor ve kahince öngörülerde bulunuyordu ki kısa sürede çevresinde çok sayıda mürit toplanmasının ve ona tanrısal kişi denmesinin nedenlerinden biri buydu. Kişiliğiyle ilgili çok sayıda efsane üretilmişti. Aristo'nun anlattıklarına göre aynı anda iki yerde birden olabiliyordu. Bedeninin bazı bölümleri altındandı. Bir nehri geçerken o nehrin tanrısı tarafından saygıyla selamlanmıştı. William K. Guthrie, AGE sayfa 149. Aslına bakılırsa o da kendini tanrılarla insanlar arasında bir tür aracı ya da yarı tanrı gibi görüyordu ve evrende üç tür varlık vardır diyordu. Tanrılar, insanlar ve Pitagoras gibi olanlar. Christopher Bamford, Arthur Zajonc, Homage to Pythagoras, Rediscovering Sacred Science, sayfa 16. Hocasının çok şey öğrendiği ileri sürülen Fenike kitaplarına ya da Orpheus kültünün titizlikle sakladığı gizli belgelere ulaştığı ve bilgisini buna borçlu olduğu yolunda da çok söylenti vardı. Eğer Pitagoras'ın evren kavrayışının araçlarına ve öğrencilerine sunduğu bilgilerin farklı disiplinlerinden geçen geniş yelpazesine bakarsak şunu söylememiz gerekiyor. Bu birikim varlığı yalnızca spekülasyondan ibaret olan bir takım gizemli kitaplardan kaynaklanıyorsa o kitaplar ancak matematik, geometri, müzik, mitoloji, astronomi ve teolojiyi içeren ansiklopedik bir derleme olabilir. Yani tıpkı bizim biraz önce orijinal Sibylline kitaplarının olası içeriğine ilişkin yaptığımız tahmindeki gibi. Zaten Pitagoras, Felesides'in ölümünden sonra Delphi'ye gidip oradaki Sibyl'in Pythia eğitiminden geçmemiş miydi? Sıkça söz edilen bu efsanevi bilgi bankalarının yani çok eski gizli kayıtları ve bilgileri içerdiğine inanılan Fenike ve Sibylline kitaplarının aynı kadim kaynaklardan beslendiğine, hatta bunların aynı külliyatın iki farklı ada sahip kopyaları olduğuna ilişkin çok fazla ipucu üst üste birikiyor. Pitagoras da bu bağlantının düğüm noktalarından biri.
Corpus Hermeticum. Yitik ya da gizli kitaplara ilişkin oldukça ünlü bir başka örnek, yine antik Yunan düşünürleri aracılığıyla ulaşıyor bize. İsa'dan önce 3. yüzyıl tarihçilerinden Manetton, Mısır'a hieroglif yazı sistemini bağışladığına inanılan bilgelik tanrısı Thoth tarafından yazılmış 36 bin kitaplık büyük bir koleksiyonun varlığından söz ediyor. Iamblichus'a göre Thoth'un kaleme aldığı ve tüm zamanların bilgeliğini içeren bu kitapların sayısı 20 bin dolaylarında. 2. yüzyıl ilahiyatçılarından İskenderiyeli Clemens ise Yunan'da Hermes, Roma'da ise Merkür adıyla bilinen bu tanrının kitaplarının sayısını çok daha inandırıcı bir rakam olan 42'ye indiriyor ve bunların Mısır tapınaklarında rahipler tarafından dikkatle saklandığını anlatıyor. Clemens'e bakılırsa Corpus Hermeticum adıyla bilinen kitapların içinde şu bilgiler yer almakta. Derlenmiş yasalar, ilahi ve dualar, rahiplerin yetiştirilmesine ilişkin bilgiler, ayrıca astroloji, kozmoloji, coğrafya ve tıp üzerine kaynaklar. Bu dökümde yine biraz önce orijinal Sibyl'in kitaplarının olası içeriğine ilişkin yaptığımız fikir yürütmeyle büyük oranda uyumlu. Yunan gizemciliği ile Mısır düşüncesinin kavşak noktalarından biri kabul edilen Hermes Trismegistus, üç kez Yüce Hermes, kültü de farklı bilimsel disiplinlerin bulgularını derleyen bir ansiklopedik ana kaynak yaratmışa benziyor. Ama tıpkı Sibyl'in kitapları gibi Corpus Hermeticum'un da orijinalleri kayıp. Bugün elde bulunan versiyonlar oldukça geç tarihli, sonradan türetilmiş, mistik içeriğe sahip metinlerden ibaret. Hermetik düşüncenin gizem kitapları Hristiyanlığın resmi din haline gelip Roma topraklarında pagan kültlerin kovuşturmaya uğramasıyla birlikte ortadan yok olmuş ve büyük olasılıkla yer altına geçen bir takım gruplar tarafından titizlikle korunmaya başlamış. Baskılar sonucu hermetik kültün en önemli merkezi sayılan İskenderiye'den uzaklaşıp daha güvenli olduğu düşünülen Güneydoğu Anadolu, özellikle Sabi kültünün yaygın olduğu Harran ve Balkanların kuzeyindeki kırsal bölgelere kaçan müritler ellerindeki kitapları yakılmaktan korumaya çalışmışlar uzun süre. Ancak 9. ve 10. yüzyıllarda kilise tarafından sapkın inançlara karşı başlatılan yok etme kampanyası sonrasında bir daha izlerine rastlanmamış. Ta ki Rönesans dönemi Avrupa'sında büyük kentlerde yaşayan kimi eğitimli ve gizem meraklısı soydular bu efsanevi kültün ve kitapların peşine düşene dek. Bugün elimizde bulunan, otantikliği fena halde tartışılır durumdaki Corpus Hermeticum'un gün ışığına çıkarılmasını da bu aristokratların en ünlülerinden Floransalı Cosimo de Medici'ye borçluyuz. Medici ailesi 13. ile 17. yüzyıllar arasında Floransa'nın yönetimini elinde tutmakla kalmamış, Avrupa tarihine de damgasını vurmuş sayılı hanedanlardan biri. 400 yıl içinde 3 papa, 2 Fransa kraliçesi ve çok sayıda Grand Duke, Düşes çıktı bu aileden. Aynı zamanda Avrupa'da bankacılığın en güçlü temsilcisi oldular. İşte bu Medici sülalesinin 15. yüzyıldaki üyelerinden Cosimo, zamanının büyük bölümünü okumakla geçiren eski kitaplara tutkun bir aristokrattı ve yıllar boyunca değişik ülke ve kentlerden sabırla izini sürerek topladığı kitaplarla kendine paha biçilmez bir kütüphane oluşturdu. Tuskanalı rahip Leonardo da Pistoia, Cosimo'nun en büyük yardımcısı ve danışmanı olarak değerli kitapları bizzat kendi arayıp buluyor ve Floransa'ya getiriyordu. Ancak ısrarla istediği bir dizi kitap vardı ki Cosimo onlar olmadan kütüphanesinin fazla bir değeri olmayacağını düşünüyordu. Sıra dışı tomarlar, belgeler ve kitapları içeren geniş bir koleksiyon zaten toparlanmıştı. Ama Leonardo biliyordu ki bir zamanlar elden ele dolaşan ve kilise tarafından yasaklanmasının ardından 1000 yıla yakın bir süre dünya için yitik duruma gelen belli bir kitap dizisini ellerinde tutmadığı sürece Cosimo asla tatmin olmayacaktı. Bu kitapların hala bir yerlerde varlığını sürdürdüğüne ikna olmuştu Cosimo. Leonardo'ya onları aramasını ve her ne pahasına olursa olsun alıp getirmesini emretmişti. Sözü edilen kitaplar efsanevi Corpus Hermeticum tomarlarıydı ve Leonardo da Pistoia en sonunda Makedonya'da bulduğu ve bu koleksiyonun parçaları olduğu düşünülen metinlerle 1460 yılında Floransa'ya geri döndü. Tamamının 42 kitaptan oluştuğu söylenen koleksiyonun ancak 14 parçasını bulup getirebilmişti Leonardo, ama bu bile Cosimo'yu heyecanlandırmaya yetmişti. Uzun süre düşlerini kurduktan sonra nihayet elde ettiği eski Yunan dilindeki bu kopyaların Latince çevirisini manevi oğlu Marsilio Ficino'dan isteyecekti. Rönesans rüzgarının Avrupa'da hızla estiği bu dönemde, tıpkı Katolik Kilisesi'nden ayrılıp eski Mısır gizemlerinin peşine düşen ve sonunda bu nedenle Engizisyon tarafından sapkın ilan edilip yargılandıktan sonra Roma'da yakılan Dominiken rahip Giordano Bruno gibi Hristiyan inancını ve felsefesini eski literatür ile buluşturma eğilimindeki araştırmacılardan biriydi Ficino. Bu yüzden kendisine verilen görevi zevkle kabul edecek ve Mısır bilgeliğinin binlerce yıl önceki gizem kitaplarından birinin çevirisini üstlenmekten gurur duyacaktı. Rönesans Avrupası'nın eski Mısır'ın gizem kütlerine olan coşkulu ilgisi sonucu Ficino'nun Pimander, Tanrı'nın gücü ve bilgeliği adını verdiği çeviri, beklenenin de üzerinde ilgi gördü. Henüz matbaa makinesi kullanılmaya başlayalı 15 yıl olmasına karşın Pimander, Avrupa kültüründe devrim yaratan bu yeni buluşunda yardımıyla kıta entelektüelleri arasında hızla yaygınlaşacak ve 1472 ile 1543 arasında 50 baskı yapacaktı. Sonraki baskılara Ficino'nun ilk derlemede zaten daha önce Latince'ye çevrildiği ve iyi bilindiği gerekçesiyle yer vermediği Asclepius adlı metin de eklenmişti. Marsilio Ficino çevirisini yaptığı eski metinlerin eski Mısır'da gerçekten yaşamış tarihsel bir kişilik olan Hermes Trismegistus tarafından yazıldığına inanıyordu. Onun düşüncesine göre bir soyadı gibi kullanılan Trismegistus, yani üç kez yüce nitelemesi, büyük ustanın en yüce filozof, en yüce rahip ve en yüce kral olduğunu vurgulamak için eklenmişti adının sonuna. Hermes'in felsefesini izleyen düşünür ve ozanların en önemlileri de Aglaophemus, Pisagor ve Orpheus'tu. Hermetik metinlerin Mısır'ın bilgelik tanrısı Thoth ile bağlantısı çoğunlukla Mısırlı tarihçi Manetton'a mal edilen, ancak onun tarafından kaleme alınmayıp çok geç tarihli sahte bir belge olduğu bugün kesinlikle bilinen Ptolemy'ye yazılmış bir mektup aracılığıyla kuruluyordu. Bu mektupta Hermes adında iki farklı tanrı olduğundan söz ediyordu güya Manetton. Hermetik metinlerin orijinalleri Büyük Tufan'dan sonra Thoth, yani 1. Hermes tarafından kutsal dille yazılmış ve ileride bu bilgileri anlayıp değerlendirebilecek yeni kuşaklara aktarılmak üzere dikkatle saklanmıştı. Bu kitap koleksiyonu çok daha sonra Mısır'daki bir tapınağın gizli odasında onları keşfeden Agathodaimon'un, yani 2. Hermes'in eline geçecek ve onun aracılığıyla Yunan diline çevrilecekti. Hermetik çevreler çok eski dönemlerde Thoth tarafından yazıldığı varsayılan metinlerin geç bir tarihte Yunan topraklarına nasıl ulaştığını açıklamak için iki farklı Hermes'ten yararlanıyorlardı kısacası. Brian P. Copenhaver, Hermetica, The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius, sayfa 15. Ne var ki 15. yüzyıl sonlarındaki yaygın kanının aksine Leonardo'nun Makedonya'da bulduğu kopyaların efsanevi Thoth'un kitapları olmayıp 3. ve 4. yüzyıllarda Helenistik Mısır gizemciliğinin çekiciliğine kapılan yeni Platoncu gruplar ve Gnostik çevrelerce ayrı ayrı üretilmiş metinlerin bir derlemesi niteliği taşıdıkları çok geçmeden ortaya çıktı. Isaac Casaubon daha 1610 yılında Corpus Hermeticum adıyla Avrupa'da elden ele dolaşan bu kitapları dil bilgisi, sözcük yapısı, dağarcık ve biçem açısından analiz etmiş ve İsa'dan sonra 2. yüzyıl sonlarından daha eskiye ait olamayacaklarını, büyük olasılıkla İskenderiye'deki Greco-Mısır cemaatlerce kaleme alındıklarını kanıtlamıştı. Rudolf van der Broek, Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times, sayfa 211. Başka bir deyişle, tıpkı Sibir'in kitapları gibi, Hermes ya da Thoth'un kitaplarının bize ulaşmış olduğu varsayılan kopyaları da kesinlikle otantik değildi. Bunu eldeki metinlerin içeriklerinden de anlamak mümkün zaten. Clemens'in sözünü ettiği kozmoloji, coğrafya, tıp üzerine ansiklopedik bilgileri içeren heterojen ya da çok parçalı bir referans kitabı yerine Hermes'le müritleri arasında geçen bir takım mistik diyaloglarla karşılaşıyoruz yalnızca. Bunlar çoğunlukla Gnostik tek tanrı inancına ve İskenderiye kaynaklı Yunan gizemci düşünce akımlarının karakteristiklerine uygun, deyiş yerinde ise buğulu ve puslu ifadelerle dolu metinler. Çoğunlukla Hermes Trismegistus'un öğrencileri Tat ve Asklepios'a doğanın ve evrenin tanrısal yönleri ve spiritüel nitelikleriyle ilgili anlattıklarından oluşuyorlar. Hermes ve Pisagor. Corpus Hermeticum olarak sunulan bu kitapların arka planında yer alan dünya görüşü ve düşünce sisteminde eski Mısır'ın değil görece çok daha yeni 3. ya da 4. yüzyıl Yunan gizemciliğinin ve Hristiyan düşünsel unsurlarının bol miktarda da Gnostik felsefenin izlerine rastlanıyor. Kısacası tıpkı Yahudi ve Hristiyan grupların kendi inanç sistemlerini pagan kaynaklara doğrulatmak gibi bir kaygıyla yeniden ürettikleri Pseudo-Sibyl'in kitapları gibi efsanevi Thoth'un kitapları da Corpus Hermeticum adı altında yeni Platoncu ve Gnostik dervişlerin İskenderiye'de ürettiği sahte kopyalar aracılığıyla günümüze ulaşmış görünüyor. İskenderiyeli Clemens, büyük olasılıkla orijinallerini hiç görmediği kitaplar üzerine sağdan soldan duyduklarını aktarıyordu bizlere. Onun anlattıklarını elle tutulur hale getirmekte, Gnostik yazarlara ve ilk Hristiyanlara kalmış Pseudo-Hermetico böyle üretilmişti. Peki Thoth'un kitapları gerçekten bir zamanlar var olmuş muydu? Yoksa yalnızca eski Mısır'ın büyüsüne vurgun kimi Yunan düşünürlerine, köklü kültürleriyle böbürlenmeyi seven Mısırlı rahip ve rahibelerce anlatılmış bildik efsanelerden biri miydi? Eğitim sürecinin önemli bir bölümünü Heliopolis kentindeki Ra tapınağında geçirdiği söylenen Pisagor da rahiplerin anlattığı hikayelerden etkilenip hayal mi görmüştü yoksa gerçekten bu kitapların içeriğine ulaşmak, onları okumak şansına erişmiş miydi? Yaygın inanışa bakılırsa bu buluşma bir biçimde gerçekleşmiş olmalıydı. Çünkü Pisagor'un aritmetik teorisini ve evren kavrayışını geliştirmesinde Heliopolis'in de Thoth'un kitaplarının da büyük etkisi vardı. İtalya'nın Croton kentindeki okulunda öğrettiği efsanevi sayılar bilimi 9 temel ritimden yani ilahi dokuzludan oluşan bir evren görüşü ortaya atıyordu diyor Rosemary Clark ve Heliopolis dokuzlusu Enneid olarak bilinen tanrılar grubunun evrendeki bütün temel yaşam güçlerini simgelediğini anımsatıyor. Rosemary Clark adı geçen eser sayfa 98. Clark'a göre Pisagor'un iç içe geçmiş 9 kürenin uyumu üzerine kurulu kozmoloji anlayışının ardında Heliopolis'te aldığı eğitimin izleri ve belki de bu eğitimin bir parçası olarak Thoth'un kitaplarından edindiği varsayılan temel bilgiler var. 16. yüzyıl düşünürlerinden Francesco Patrizi, eski bilgelik adını verdiği tek bir ortak kaynağın Hermes, Pisagor, Orpheus ve Platon'un düşünce akımlarını besleyen ana nehir yatağı olduğu görüşündeydi. Rudolf van der Broek, adı geçen eser, sayfa 141.